Ayrım 28, sayfa 308. Tacizci Lars Kepler. 78. bölüm. Yuna az önce bir kortizon iğnesi daha yapmıştı ve Eric'in arka bahçesinde uzun bir tahta sopayla dövüş tekniklerini çalışıyordu. Nils Owen saatin arkasındaki yazının ilerleme kaydetmelerine yardımcı olup olmayacağını anlamak için çevrilmesini beklerken Tina'nın ölüm sertifikasını imzalayan meslektaşını bulmaya çalışıyordu. Eric kuyruklu piyanonun başında oturup arkadaşının tekrarlayan blok ve atak hareketlerini izlerken ince keten perdeye gölgeler vuruyordu. Önündeki tuşlara bakarak tıpkı Çin işi bir gölge tiyatrosu gibi diye düşündü. Etüdünü çalışmayı düşünüyordu ama eli bir türlü tuşlara gitmiyordu. Zihni çok dağınıktı. Jackie'ye hala ulaşamamıştı. Ve Nelly bir saat önce iş yerinden arayarak gelip gelemeyeceğini sormuştu. Eric küçük parmağını koyduğu tuşa bastı ve ilk nota yankılanırken cep telefonu çalmaya başladı. Eric Maria Bark diye cevap verdi. Birisi merhaba dedi. Adım Madeleine Federer ve... Eric nefesi keserek, ''Maddie'' dedi, ''Nasılsın?'' Maddie sessizce, ''İyiyim'' dedi. ''Rosita'nın telefonunu ödünç aldım. Sadece burada bizimle olmanın hoşuna gittiğini söylemek istedim.'' ''Seninle ve annenle vakit geçirmeyi ben de çok seviyorum.'' dedi Eric. ''Annem seni özlüyor ama aptalın teki ve özlememiş gibi davranıyor.'' ''Anneni dinlemelisin ve...'' Arkada biri Maddie diye seslen. Telefonumda ne yapıyorsun? Maddie hızlıca her şeyi mahvettiğim için üzgünüm dedi ve telefonu kapattı. Eric piyano taburesinden kayarak yere oturdu ve elleriyle yüzünü kapattı. Bir süre sırt üstü uzanıp tavanı seyrederken artık kontrolü ele alma ve hapları içmeyi bırakma vaktinin geldiğini düşündü. Hastaların hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaya alışkındı. Genellikle her şey ancak kapkaranlık olduğunda daha aydınlık olabilir derdi. İçini çekerek ayağa kalktı ve gidip yüzünü yıkadıktan sonra cam kapının önündeki merdivenlere oturdu. Yuna homurdanarak arkasına döndü, sopasını aşağıya savurdu ve Eric'i sırtından dürttükten sonra durup onun yüzüne baktı. Yuna'nın yüzü terden sırılsıklam olmuş, kaslarına kan pompalanmış ve solukları hızlanmıştı. Ama nefes nefese de değildi. ''Eski hasta kayıtlarına bakacak vaktin oldu mu?'' ''Eric, papazların çocuğu olan birkaç kişi buldum.'' dedi. Sonra bir arabanın yanaştığını ve evin önünde durduğunu duydu. ''İsimlerini Margot'a ver.'' ''Ama arşivi taramaya daha yeni başladım.'' Nelly evin etrafından dolandı, onlara el salladı ve yanlarına geldi. Üstüne oturan bir binici ceketi ve dar siyah bir pantolon giymişti. Eric'in yanına oturarak, ''Rachel Yahuda'nın konferansında olmamız gerekiyordu.'' dedi. ''O bugün müydü?'' Telefonu çalınca Yuna cevap vermeden önce kulübeye doğru yürüdü. Nelly'nin yorgun ve durgun görünmesi Eric'in dikkatini çekti. Göz altları grileşen Nelly somurtuyordu. ''Kendini ihbar edemez misin?'' diye sordu. ''Bunu düşündüm.'' Nelly sadece başını iki yana salladı ve bıkkınlıkla Eric'e baktı. ''Sence ağzım çirkin mi?'' diye sordu. ''İnsan yaşlandıkça dudakları inceliyor ve Martin, ağızlar konusunda çok hassas.'' ''Peki Martin nasıl görünüyor? O hiç yaşlanmadı mı?'' ''Gülme, fakat ameliyat olmayı düşünüyorum. Yaşlanmaya hazır değilim. Hiç kimsenin Martin'in benimle yatarak kibarlık ettiğini düşünmesini istemem.''
''Sen çok çekicisin Nelly.''
''İltifat peşinde değilim ama artık öyle hissetmiyorum.'' Nelly suskunlaştı ve çenesi titremeye başladı.
''Ne oldu?''
Nelly hiçbir şey dedi ve gözlerinin altını nazikçe silerek başını kaldırdı.
''Eğer o porno filmler seni rahatsız ediyorsa Martin'le konuşmalısın.''
Nelly ''Etmiyor.'' dedi. Yuna konuşmasını bitirmiş, elinde telefonuyla yanlarına geliyordu.
Slav Enstitüsü saatin üstündeki harfleri çözmeyi başarmış. Anlaşılan yazı Belarusçaymış.
''Eric peki ne diyormuş?'' diye sordu.
Yanka Kupala Üniversitesi Askeri Okulu'ndan Andrei Kaliyov'un büyük başarıları onuruna. Erik'le Nelly Yuna'nın peşinden çalışma odasına girdiler ve ismin izini 5 dakikadan kısa bir sürede bulmasına tanık oldular. Interpol'e üye olan 190 ülke vardı ve Yuna Uluslararası Polis İşbirliği Birimi tarafından Minsk'teki Ulusal Merkez Bürosu'yla görüştürüldü. Yuna, Andrei Kaliyov'un kayıp olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını, fakat Gomel'den Natalya Kaliyova adında bir kadın için kayıp ilanı verildiğini öğrendi. Telefondaki kadın İngiliz aksanlı İngilizcesiyle Natalya'nın, Rocky'nin Tina dediği kadının insan ticareti kurbanı olduğuna inanıldığını açıkladı. Natalya ailesinin dediğine göre İsveç'ten bir arkadaşı aramış ve onu oturma izni almadan Finlandiya üzerinden oraya gelmesi için teşvik etmiş.
Yuna hepsi bu kadar mı diye sordu.
Kadın kız kardeşiyle konuşmayı deneyebilirsiniz dedi.
Kız kardeşi mi?
Kadın İsveç'e ablasını aramak için gitmiş ve belli ki hala orada. Burada ondan herhangi bir haber olup olmadığını sormak için bizi düzenli olarak aradığı yazıyor.
Onun adı neymiş?
Irina Kaliyova. 79. Bölüm. Stockholm'in Kungsholmen bölgesindeki Nordea Bankası'nın merkez mutfağı haşlanmış patates kokuyordu. Beyaz önlük ve boneleriyle aşçılar ocaklarının başında duruyorlardı. Bir doğrama makinesinin sesi fayanslı duvarlara ve metal tezgahlara çarpıp yankılanıyordu. Erik, Irina Kaliyova ile görüşmeye giderken Nelly'nin de kendilerine eşlik etmesini istemişti. Kadın ablasının seks ticareti sektörüne kurban giderek öldürüldüğünü öğrendiğinde yanlarında bir kadın psikoloğun bulunması yararlı olabilirdi. Irina da diğerleri gibi beyaz bir önlük giymiş ve bir bone takmıştı. Duvara sabitlenen kancalara asılmış bir dizi kocaman saplı tencerenin yanında duruyordu. Tüm dikkatiyle bir gösterge paneline bakarken bir komut tuşuna bastı ve bir tencereyi boşaltmak için yana doğru eğdi.
Yuna, Irina diye seslendi.
Irina başını kaldırdı ve karşısındaki üç yabancıya soran gözlerle baktı. Kaynar su yüzünden yanakları kızarmış, alnı terlemişti ve serbest kalan bir tutam saç kaşlarının üstüne düşmüştü.
İsveççe biliyor musunuz?
Irina evet dedi ve işine devam etti. Bizler polisiz, Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nden geliyoruz.
Irina hemen oturma iznim var dedi. Her şey dolabımda, pasaportum ve tüm belgelerim.
Gidip konuşabileceğimiz bir yer var mı?
Önce patronuma sormam gerek.
Biz kendisiyle konuştuk bile dedi Yuna. Irina kadınlardan birine bir şey söyleyince kadın ona gülümseyerek karşılık verdi. Bonesini cebine koyduktan sonra onları gürültülü mutfaktan çıkarıp yan yana dizilmiş servis arabalarının yanından geçirerek lavabosu yıkanmamış fincanlarla dolu küçük bir personel odasına getirdi. Ortasında bir elma kasesi bulunan masanın etrafında 6 sandalye vardı.
Irina ürkekçe gülümseyerek kovulmak üzere olduğumu sandım dedi.
Yuna oturabilir miyiz diye sordu. Irina başıyla onayladı ve sandalyelerden birine oturdu. 14 yaşındaki bir kız gibi güzel ve yuvarlak bir yüzü vardı. Yuna onun beyaz önlük altındaki narin omuzlarına bakınca aklına ablasının mezardaki iskeleti geldi. Natalya fahişelik yaparken Tina adını kullanmıştı ve öldürülüp bir çöp gibi gömülmüştü çünkü yalnızdı. Belgeleri ve ona yardım edecek kimsesi yoktu. İsveç tarafından harcanmıştı ve ölümünden sonra kimliğini belirleme zahmetine bile girilmemişti. Polislik mesleğinde soruşturmanın seyri içinde bir akrabaya ölüm haberi vermek zorunda kalmaktan daha zor bir iş yoktu. Gözlerini dolduran acıya, benizlerinin solmasına alışmak mümkün değildi. İnsancıl davranmaya, gülmeye ve şaka yapmaya yönelik her türlü fırsat ortadan kalkıyordu. Son çare akılcı görünmek ve makul sorular sormaya çalışmak için çaba göstermekti. Irina eli titreyerek masadaki kırıntıları bir araya topladı, yüzünde anlık bir umut ve korku belirdi. Korkarım ki kötü haberlerimiz var dedi Yuna. Ablanız Natalya öldürülmüş. Cesedinin kalıntıları daha yeni bulundu.
Irina boş boş şimdi mi diye sordu.
Ablanız 9 senedir ölüymüş.
Anlamıyorum.
Ama daha yeni bulundu.
İsveç'te mi? Onu aramıştım anlamıyorum.
Gömülmüş ama daha önce kimliği tespit edilememiş. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi bu. Irina'nın kırıntıları süpüren küçük elleri kucağına düştü. Hala fal taşı gibi açık ve boş bakan gözlerle ''Nasıl olmuş?'' diye sordu. ''Erik henüz emin değiliz.'' diye cevap verdi.
''Natalya'nın kalbi her zaman bizi üzmek istemezdi. Ama kalbi bazen birdenbire dururdu. Tekrar atmaya başlayana kadar da...''
Irina'nın çenesi titremeye başladı. Eliyle ağzını kapadı, önüne baktı ve güçlükle yutkundu. ''Nelly, işten sonra konuşacak kimseniz var mı?'' diye sordu.
''Ne?''
Irina çabucak yanaklarındaki gözyaşlarını sildi, tekrar yutkundu ve başını kaldırdı.
Daha kontrollü bir ses tonuyla, ''Pekala'' dedi. ''Ne yapmalıyım? Bir şey ödemem gerekiyor mu?''
''Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece birkaç soru sormak istiyoruz.'' dedi Yuna. ''Olur mu?'' Irina başıyla onayladı ve yine masadaki kırıntıları toplamaya başladı. Mutfaktan metalik bir ses geldi ve birisi kapıyı açmaya çalıştı. ''Ablanız İsveç'teyken onunla hiç temas kurdunuz mu?'' Irina başını iki yana salladı, ağzı hafifçe kıpırdadı, sonra başını kaldırdı.
''Stockholm'e gideceğini bilen tek kişi bendim ama hiçbir şey söylemeyeceğime söz vermiştim. Gençtim, ne olup bittiğini anlamıyordum. Natalya bana karşı çok katıydı. İlk maaşıyla anneme sürpriz yapmak istediğini söylemişti. Para falan gelmedi. Ama onunla bir kez telefonda konuşmuştum. Sadece her şeyin iyi olacağını söylemişti.''
Irina sessizliğe büründü ve dalıp gitti. ''Natalya nerede yaşadığını söylemiş miydi?''
Irina ''Hiç erkek kardeşimiz yok.'' diye cevap verdi. ''Babamız biz küçükken öldü. Ben onu hatırlamıyorum ama Natalya hatırlardı. O gittikten sonra annemle yalnız kaldık. Annem onu çok özlerdi. Ağlayıp hasta kalbi için endişelenirdi ve korkunç bir şey olduğunu bildiğini söylerdi. Ben de ablamı bulup onu eve geri getirebilirsem her şeyin düzeleceğini sanırdım. Annem gitmemi istemedi ve ölürken yalnız başınaydı.''
Yuna ''Çok üzgünüm.'' dedi.
Irina ayağa kalkarak ''Teşekkür ederim. Eh, artık Natalya'nın öldüğünü biliyorum.'' dedi. ''Gerçi tahmin ediyordum ama artık biliyorum.''
''Ablanızın nerede yaşadığını biliyor muydunuz?''
''Hayır.''
Bu konudan uzaklaşmak için can attığı belli olan Irina kapıya doğru bir adım attı. ''Erik, lütfen biraz oturur musunuz?'' dedi.
''Ama işe geri dönmem gerek.''
Yuna ''Irina.'' dedi. Sesinde genç kadının kendisine kulak vermesini sağlayan gizemli bir tını vardı. ''Ablanız bir cinayete kurban gitmiş.''
''Hayır, az önce söyledim ya, onun kalbi...''
Irina'nın önlüğü sandalyenin arkasına takılınca sandalye onu kendisine çekti. Kadın gerçeği idrak edince yüzünün kontrolünü kaybetti, yanakları bembeyaz oldu, dudakları titremeye başladı ve göz bebekleri büyüdü.
''Hayır!'' diye inledi.
Geriye kaykılarak tezgaha yaslandı, başını iki yana salladı ve buzdolabının önünde tutunacak bir şey aradı. Nelly onu sakinleştirmeye çalıştı ama kadın onun elinden kurtuldu.
''Irina, biraz sakinleşmen.'' ''Tanrım, hayır, Natalya ölemez.'' diye haykırdı. ''Söz vermişti.''
Buzdolabının koluna tutundu ve yere düşerken kapı açılınca ketçap ve reçellerle dolu bir raf yerinden çıktı. Nelly hemen onun yanına gidip narin omuzlarını tuttu. Irina nefesi kesilerek ''Niye manyak yastra?'' diye haykırdı. Dipdört, Belarusça ''Benim ablam ölemez.'' ''Niye mayaki astra?'' Kıvrılarak Nelly'nin kucağına yattı, eliyle ağzını kapatmaya çalışarak ağlarken avucuna doğru haykırıyor ve kontrolsüzce titriyordu. Bir süre sonra sakinleşerek doğrulduysa da hıçkırıklarının arasında hala düzensiz nefes alıyordu. Gözyaşlarını sildi ve bitkince boğazını temizleyerek nefes alıp verişini kontrol etmeye çalıştı. Çatallı bir sesle
Biri onu incitmiş mi diye sordu. Ona vurmuşlar mı? Natalia vurmuşlar mı?
Gözyaşlarına engel olmaya çalışırken yüzü tekrar buruşlama, yine de yanakları ıslandı. Yuna tezgahın üstünde duran bir paketten birkaç kağıt peçete alıp Irina'ya uzattıktan sonra bir sandalye çekip onun önüne oturdu. "Eğer herhangi bir şey biliyorsanız bize söylemeniz çok önemli," dedi sertçe. Irina onlara şaşkınlıkla bakarak "Ne biliyor olabilirim ki?" dedi. Nelly onun yüzüne düşen saçları iterek "Sadece bunu yapan kişiyi bulmaya çalışıyoruz," dedi. Yuna, "Ablanızla telefonda konuşmuşsunuz," diye devam etti. "Size nerede yaşadığını ya da ne iş yaptığını söyledi mi?"
"Fakir ülkelerden gelen kızları kandıran, onlara iyi işlere gireceklerini söyleyen adamlar var. Ama Natalia zekiydi. Öyle bir şeye bulaşmadığını, gerçek bir işte çalıştığını söyledi. Bana söz verdi ama mobilya fabrikasına gittim. Oradaki kimse Natalia'nın adını duymamıştı. Durneja Dijeshtjumska, dipnot aptal kız. Meğer yıllardır kimseyi işe almamışlar."
Ağlamaktan gözleri kızarmış, alnındaki ince deride ufacık kırmızı lekeler belirmişti. "Erik, bu fabrikanın adı ne?" diye sordu. Irina şaşkın şaşkın,
"Kanepe diyarı," dedi. "Högdalen'de."
Nelly Irina ile yerde oturmaya devam ederek onun başını okşadı ve istediği sürece yanında kalacağına söz verdi. Erik Nelly'ye hızlıca bakıştıktan sonra Yuna ile gürültülü mutfaktan geçerek dışarı çıktı. 80. Bölüm. Margot Silverman soruşturma odasındaki bilgisayarın önünde oturmuş, Eric'in Rocky ile ilgili hipnoz kayıtlarını yeniden izliyordu. Rocky baygın bir ses tonuyla Diyar'a yaptığı ziyareti anlatırken koca kafası öne düşüyordu. Satıcılardan, striptizcilerden ve oradan biraz para kaldırabileceğinden bahsediyordu. Margot kaydı dinlerken gözleri odanın duvarlarına kaydı. Kurbanların hareket örüntüleri büyük harita üstünde 3 farklı renkte belirtilmişti. Vaizle karşılaşmış olabilecekleri tüm mekanlar ve caddeler işaretlenmişti. Rocky ekranda vaizin balık bağırsağı gibi koktuğunu söylerken başını iki yana salladı. Margot haritanın üstünde Rebecca Hanson'un Salem'deki evini gösteren iğneyi gördü. Seri katiller genellikle kendi bölgelerine bağlı kalırlardı. Ama bu sefer konumlar İskandinavya'nın en yoğun nüfuslu bölgesinin çeşitli yerlerine yayılmıştı. Rocky düzensiz nefesler alarak vaiz sümüğünü çektikten sonra çok yüksek sesle konuşmaya başlıyor dedi. Margot ürperdi ve bu iri kıyım adamın vaizin kadının kolunu nasıl kestiğini tarif ederken sandalyesinde kıvranışını ve sıkıntıyla inleyişini izledi. "Çamura kürek saplar gibi bir ses çıkıyor." Skogs Kirko bahçesindeki ceset bulunduktan sonra vaizin aradıkları seri katil olduğundan kimsenin şüphesi kalmamıştı. Margot Nils Olin'in cesedini mezardan çıkarılması için talimat vermeye ikna edenin Yuna olduğunu biliyordu. Onunla resmen çalışabilseydi her şey çok daha kolay olurdu. Ama Bernie Rubin ve Peter Neslund adama arka çıkarak Yuna'nın soruşturmaya dahil olmasına karşı koyuyorlardı. Margot onun soruşturmaya katılmasına izin verecek yetkiye sahip değildi ama kendi soruşturmalarını yürütmesine engel olmaya da hiç niyeti yoktu. Rocky başını iki yana salladı ve gölgesi arkasındaki duvarda asılı olan Playboy posterinin üstünde gidip geldi. Rocky nefes nefese "Vaiz Tina'nın kolunu omzundan kesip koparıyor," dedi. "Turnikeyi gevşetiyor ve..." "Eric, şimdi sesimi dinle," dedi. "Ve Tina'nın kolundan akan kanları içiyor. Tina yerde kan kaybından ölmek üzere. Cennetteki yüce tanrım, yüce tanrım." Margot'un rahmindeki bebek o kadar sertçe hareket etti ki kadın arkasına yaslanmak ve bir süre gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Ön soruşturma yerleşik kurallara göre sistematik bir biçimde sürüyordu. Fakat bu yöntemin vaktinde sonuç vereceğine hiç kimse inanmıyordu. Polisler pek çok kapıyı çalarak yüzlerce komşuyu sorgulamışlar, suç mahallerinin çevresindeki güvenlik ve trafik kameralarının tüm kayıtlarını incelemişlerdi. Rocky Eric onu doğru dürüst sorgulayabilsin diye çok geçmeden Karsudden hastanesine dönmediği sürece ondan haber alabilmek için resmi bir başvuru yapmak zorunda kalacaktı. Margot videoya kapattı ve izlendiğine dair güçlü bir hisse kapıldığı için ayağa kalkıp parka bakan pencerenin perdelerini çekti. Çantasını açtı, pudrasını çıkarıp küçük aynada kendine baktı ve biraz daha pudra sürdü. Burnu parlamıştı ve gözlerinin altındaki halkalar daha koyu görünüyordu. Rujunu tazeledi, Ulusal Polis Kurulu'ndan gelen bir mektubu dudaklarına değdirerek fazlalığı aldı, saçlarını düzeltti ve sonra Skype'tan Jenny'yi aradı. Ekranda kendini görebiliyordu. Bağlantı kurulurken bluzunun bir düğmesini açtı ve yanakları daha iyi görünsün diye biraz geriye gitti. Jenny neredeyse derhal cevap verdi. Dargın ama çekici görünüyordu. Dağınık siyah saçları ince omuzlarına dökülmüştü. Rengi solmuş bir atlet giymişti ve boynundaki küçük kalpli kolyesi pırıldıyordu. Margot sessizce "Selam bebeğim," dedi. "Kötü adamı yakaladınız mı?" "Kötü olan benim sanıyordum," dedi Margot. Jenny gülümsedi ve esnememek için kendini tuttu. "Şu saçma sapan ücreti sormak için bankayı aradın mı?" Jenny, "Evet, anlaşılan herhangi bir yanlışlık yokmuş," diye cevap verdi. "Bu doğru olamaz." "O zaman kendin ara." "Ben sadece, neyse boş ver. Saçma sapan şeylerden ödeme aldıkları zaman..." "Of, her neyse." Jenny kol altını kaşıyarak "Ne istemiştin?" dedi. Margot "Kızlar nasıl?" diye sordu. Jenny gözlerini bir yana çevirerek "İyiler," dedi, "ama Linda hala biraz keyifsiz. Yeni arkadaşlar edinmeyi öğrenmesi gerek. Gereğinden fazla kibar." "Margot, ama kibar olmak iyi bir şey değil mi?" dedi. "Fakat en iyi arkadaşı ondan bıktığını söyleyince ne yapacağını bilemiyor. Sadece üzülüyor ve oturup bekliyor." "Öğrenecek." Margot Jenny'yi soruşturmadan bu anlamsız nefretten ve vaizin hepsini yakından izlediği hissinden bahsedebilmeyi istiyordu. Kendisi için üzülüyordu. Çünkü normal insanların başından geçen her şeyi, bir bebeği olacağını, insanların mutlu ve güvende olabileceklerini unutup duruyordu. Margot başını yana yatırarak "Hoş görünüyorsun," dedi. "Hayır, görünmüyorum," Jenny sırıttı. Sonra yüksek sesle esnedi. "Pekala, artık Stockholm at şöleninin tekrarını izlemeye devam edeceğim." "Tamam, sonra tekrar ararım." Jenny ekrana bir öpücük üfledi ve görüşmeyi sonlandırarak Margot'u kendi yüzüyle baş başa bıraktı. Margot babasının burnunu ve o kalın renksiz kaşlarını almıştı. "Birinin teyzesi gibi görünüyorum," diye düşündü. "Babam kadın olsaydı böyle görünürdü." 28. ayrımın sonu. Sayfa 319.